Herkese merhabalar. Bilgi Arayışı Podcast'e hoş geldiniz. Bilgi Arayışı Podcast'in Databulls'la ortak yaptığımız ilk yayınına hoş geldiniz. Bugün konuk olarak yanımda Gökhan Polat var. Kendisi Databulls'un kurucu üyelerinden. Aynı zamanda İSAKA İstanbul Chapter'da yer alıyor. Aynı zamanda da Cloud Security Alliance Türkiye'de ve birçok diğer farklı organizasyonda yer alıyor. Gökhan bilgi teknolojileri danışmanlığı yapıyor. Sistem mühendisliği mezunu. Gökhan biraz kendinden bahset istersen, bizi dinleyenler seni de
Başak,
şey yapsın.
Başak, teşekkürler. Sen zaten biraz benden bahsettin. Geri kalanla ilgili ben de kısaca bir bilgi vereyim. Şu an halihazırda bilgi teknolojileri ve bilgi güvenliği alanında danışmanlık faaliyetleri yürütüyorum. Bu sektörde çok farklı firmalarda, Ernst & Young Türkiye, Sabancı DX gibi firmalarda yine danışmanlık faaliyetlerinde yer aldım. İSAKA İstanbul Chapter, Cloud Security Alliance, TİDE, iTurkey ve KİTLER gibi yapılarda çeşitli faaliyetlerde, etkinliklerde, eğitimlerde yer alıyorum. Biraz Databulls'tan bahsedeyim. Databulls çeşitli sektörlerden uzmanların bir arada gönüllü olarak faaliyet yürüttüğü ve doğru bilgiyi kendi süzgecimizden geçirerek aktarmaya çalıştığımız bir yapı. Burada siber güvenlik, risk yönetimi, bilgi teknolojileri riskleri veya bunların yeni ortaya çıkan teknolojilerin neler olduğu, bunlar bize nasıl fayda sağlayacağı gibi konulara, ayrıca hukuk, finans ve yine kendi alanımda sigortacılık gibi faaliyetlerde yer alan uzmanların bir arada olduğu bir yapı olduğunu söyleyeyim. Daha çok Medium üzerinden yazılar çıkarıyoruz. Ancak yine webinarlar, eğitimlerle de sektörde farkındalığın artırılması veya buraya doğru bilginin aktarılması ile ilgili çalışmalarımız var.
LinkedIn'de de yükselen bir sayfanız var.
Evet, teşekkürler. İyi hatırlattın. LinkedIn'de, Instagram'da ve Twitter'da da hesaplarımız var. Ama LinkedIn'i esas olarak kullandığımız alan. Çünkü profesyonel dünyanın çok sıklıkla takip ettiği, yer aldığı bir alan olması bizim için burayı biraz odak noktası haline getiriyor.
Biz de yeni bir şey yaptık aslında. Sanat, felsefe ve bilim adında bir oluşum kurduk. Oradan zaten bizim şeyimizde, tanışıklığımızdan gelen bir şey de bu podcast'ı ortaya çıkarttı aslında. Biz sizi davet edecektik. Yazar olarak bize de katılım sağlayın, bize de bir şeyler, bizi de besleyin diye. Ama aynı mantıkla herhalde siz de bize bir davet gönderecekmişsiniz. Güzel bir kesişme oldu.
Aslında biz de sektörde fayda yaratan, ne bileyim hani kalitesiyle öne çıkan, ilginç konuları gündeme getiren grup yapılanmalarla işbirliği içerisinde olmaya gayret ediyoruz. Burada bir sen ve senin oluşturduğun yapı üzerinden çıkardığınız içerikler zaten çok ilgimizi çekiyordu ve biz sizle iletişime geçip beraber neler yapabiliriz diye konuşmak isterken baktım, hani ben iletişime geçtiğimde sizlerin de böyle bir düşüncesi olduğunu gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Demek ki iki tarafta kendi yapısı içerisinde işbirliği alanları yaratmaya hevesli. Ben çok mutlu oldum podcast tarafında bizlerle beraber çalışma yürütmeyi kabul etmiş olmanız nedeniyle. Şu an belki de hani sanat felsefe alanındaki bakış açınızı ekibimizin teknoloji tarafındaki bakış açısıyla birleşip farklı bir şekilde içerikleri sunmayı çok istiyorduk ve bu sanırım podcast bunun için bir fırsat yaratıyor. Ben teşekkür ederim.
Ben çok teşekkür ederim aslında. Benim için de ilk konuklu podcast olması açısından çok önemli bir fırsat oldu. Hem de tabiri caizse tanımadık birisiyle olmadı yani. Tanıdık, bildik, şey derler ya, vibe'ımızın tuttuğu birisiyle. O zaman bugünkü konumuza geçebiliriz bence. Bugünkü konumuz olarak simgeler ve moderniteyi belirledik. İnsan yaşantısında simgeler çok önemli. İkimiz de herhalde böyle düşünüyoruz. Özellikle mesela bir yere gittiğim zaman ya da özellikle ben mimariyle de çok ilgileniyorum. Mimari çok hoşuma gidiyor. Bir mimari yapıyı inceleyeceğim zaman, işte bu peyzaj mimarisi de olabilir, bina yapı olarak da olabilir. Direkt orada kullanılan semboller, işte kolonlar varsa kolonların üzerindeki işlemeler vesaire çok dikkatimi çekiyor ve bence bu simgeler aslında bir çeşit kimlik yaratım süreci gibi bir etki yaratıyor. Hem yapılarda hem de insanlarda böyle olduğunu düşünüyorum. Özellikle bunu mesela dövmeler ya da kolyeler, işte bileklikler gibi şeylerde düşünebiliriz. Telefonda kullandığımız işte fotoğraflar ya da kaplar gibi düşünebiliriz. Çok moderniteyle böyle iyice metalaştırıp bağdaştırırsak. Çünkü bence insanın karakterinin bir çeşit dışa vurumu oluyor bu simgeler. ama aynı zamanda da insanı yaratan, yani o karakteri yaratan şeylerin, etkilerin de simgeler üzerinden geldiğini düşünebiliriz. Tabii bunun bir de etimolojik, tarihsel ya da işte mitolojik kökeni de var. Sen ne düşünüyorsun? Simgeler senin için ne ifade ediyor? Böyle bir başlangıç yapalım.
Ben konuyu şöyle çok beğendim. Zaten ben kendimi bir şekilde simgelerle ifade etmeyi seven bir insanım. Simgelerin şekiller, renkler, çizimler, bunlar aslında insanoğlunun tarihi süreç içerisinde bir konuyu veya dünyaya çevresini kendisini ifade etme aracı olarak kullandığını ben düşünüyorum. Tarih eserlere baktığımız vakit küçük bir simge, sembol çok daha fazlasını barındırıyor. Bir hikayeyi barındırıyor arkasında. Ve insan algısı üzerinde de çok büyük etkisi olduğu kanaatindeyim. Bu insanların oluşturduğu tüm kurumlar tarafından yoğun şekilde kullanılmış. Dini yapılar, devlet yapıları, küçük küçük simgeler bize çok büyük ifadeler, çok büyük farklı duygular uyandırabiliyor. Baktığınız vakit hayatımızın her alanında simgeler bizim karşımıza çıkıyor. Biz de mesela Databools'un simgesini tarihi bir objeden seçtik. Ben Türk mitolojisini okumayı da incelemeyi de çok severim. Ve yine Databools'u kurarken bir sembol arayışımız oldu, bir simge arayışımız oldu. Çünkü simgelerin gücüne çok inanırım. Ve burada ben eski Türk mezarlarından çıkarılan bir kutsal boğa imgesini seçtim. Bu gücü ve gelişmeyi simgeliyor. Bunu Bahattin Ögel adlı bir hocamızın çıkarmış olduğu Türk mitolojisi kitabından aldım. Bunu çizdirdim. Üzerine seçtiğim bir renk de turkuaz. Databools Türk rengi olarak adlandırılır zaten. Belki de hani sonunda şanslı bir toplumuz, milletiz, sizin ait bir rengi olan. Bunu seçtik ve buradaki hani Databools derken veri üzerine, veri odaklı çalışacakken çevresine boğayı da ekledik. Yani boğayı da ekledik ve simge olarak da çok bence tutarlı oldu bu şekilde.
Boğanın aslında şöyle bir şeyi daha var. Şöyle bir hikayesi daha var. Biliyorsun Kadıköy'de bir boğa var. Wall Street'te de bir boğa var. Aynı şekilde Brüksel'de de bir boğa var. Avrupa Birliği Parlamento önünde yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Boğa aynı zamanda Avrupa kıtasının isminin geldiği mitolojik hikayede de çok önemli bir yer ediniyor. Sen mi bahsedersin, ben mi bahsedeyim?
Bence sen bahset konu uzmanı olarak. Tabii ki bu Yunan mitolojisi içerisinde çok eğlenceli hikayelerden bir tanesidir. Zeus'un çapkınlığından galiba, değil mi?
Evet, evet.
Europa'nın hikayesi, istersen sen başla.
Aslında kaçan da demeyelim, Zeus'un kaçırdığı diye biliyorum ben. Girit Kralı'nın o dönem çok güzel bir kızı var. İsmi Europa ya da Europe ya da Avrupa. Tabii Zeus Girit'e gidecek ama yani bunu bir şekilde şey yapması gerekiyor. Yunan mitolojisinin ortaya çıkması, hikayeleşmesi için bir şekilde farklı bir şey olması gerekiyor. Ve oraya bir beyaz bir boğa kılığında gidiyor. Ve kız normalde işte Zeus'u görüp işte Zeus'tan korkabilir. Tabii ki işte çok heybetli büyük tanrı vesaire. Ama beyaz boğaya çok tutuluyor. Beyaz boğayı çok seviyor. Görüntü olarak çok hoşuna gidiyor ve onunla oynayıp işte üstüne biniyor. Daha sonrasında da Zeus bunu bir fırsat olarak bilip onu İstanbul'a kaçırıyor. Ya da Atina.
İstanbul'a bile, değil mi?
İki farklı şey var. Atina'ya kaçırıyor. Genel bilinen hikaye ama
İstanbul'a Kadıköy boğasının olduğu yere kaçırıyor. Oraya götürüyor.
Bu şekilde bir şey var. Hikaye var. Ve buradan da aslında Avrupa isminin geldiği düşünülüyor. Bu da aslında yine simgelerin şeyi olarak düşünürsek, kullanımı ve karakter ya da kimlik yaratımı olarak düşünürsek, aslında Avrupa Birliği'nin, daha doğrusu Avrupalı kimliğinin üretilmesi için, yaratılması için boğa sembolü çok önemli bir yer taşıyor. Avrupa Parlamentosu'nun önünde yer alıyor. Aynı şekilde Avrupalı olduğunu bir şekilde, yani Batılı olduğunu tasdiklemek isteyen Amerika'nın borsasının önünde yer alıyor. Wall Street borsasının önünde yer alıyor. Ve bu bence kimlik yaratımında bu sembolün kullanılması, işte mitolojinin kullanılması bir noktada baktığımızda mesela coğrafi olarak Avrupa çok büyük bir yer ve hangi coğrafya? Yani Avrupa'yı nerede başlayıp nerede bitireceğini birçok insan hala daha net bir şekilde karar verebilmiş değil. Örneğin İzlanda buna dahil mi? İskandinavya buna dahil mi? Değil mi? Britanya buna dahil mi? Sonuçta Ankara'nın bir parçası değil. Bu tarz tartışmalar var. Aynı şekilde dil olarak da çok farklı diller kullanılıyor. Din olarak çok farklı mezhepler var. Bosna'da Müslümanlar var mesela. Böyle aslında birçok unsurda Avrupa içerisinde yekpare bir yapı yokken mitoloji üzerinden bir Avrupalı kimliği yaratıp, çünkü Antik Yunan'a biliyorsun dayandırıyor onlar Roma'nın da kökenini. Mitoloji üzerinden ortak bir kimlik yaratıp bunu aynı zamanda siyasal anlamda da bir birlik olarak kullanmak da mümkün oluyor. Buradan baktığımızda da simgeler aslında ne kadar tırnak içerisinde dünyayı yöneten öneme sahip şeyler olarak karşımıza çıkıyor. Peki mesela Türk mitolojisinden bahsettik. Ben de Türk mitolojisini çok severim bu arada. Ve işte boğa işte merkezi temsil eder. Aynı şekilde senin bahsettiklerine ek olarak turkuaz ya da işte mavi gök olarak geçer zaten. Kutsal renktir. Tanrının rengi olarak kabul edilir. Databooz üzerinden mesela biraz yola çıkalım. Sence mesela teknolojide böyle simgelerin ön plana çıktı mesela Apple gibi şeyler bir inovatif farklılık yaratıyor mu? Sence ya da mesela simgeleri kullanmadan bir şeyler yapabilir miyiz? O şekilde bir soru sorayım. Belki buradan işte etimolojiye aslında simgelerin günümüzde ne kadar iç içe olduğuna da değinebiliriz gücünden yola çıkarak. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
Başlar şimdi ben burada bahsedeceğim konular hani kendi aldığım eğitimler, okuduklarım, çevremde hissettiklerim, gördüklerim çerçevesinde bahsediyor olacağım. Tabii ki bunun çok daha derinlemesine çalışmalar yapan akademik çevrelerimiz vardır. Farklı görüşler de belirtebilir ama ben kendi algımdan bahsedeceğim. Şimdi herhangi bir şekilde bir nesneye baktığımız vakit onun bizde uyandırdığı duygu bence zaten kim olduğumuzu ifade ediyor. Yani Apple, baktığım vakit Apple'ın amblemine ısırılmış bir elma. O kadar yalın, o kadar basit ama aslında uyandırdığı hisler bizde sade, şık ve güçlü algısını oturtuyor şeyimizde. Ama bunu kelimeyle yazsanız, Apple yazsanız bence bu kadar etkili olamazdı. Ve o amblemi, sembolü şu an dünyada herkes gördüğü vakit aklına ilk olarak Apple markası geliyor. Artık o ısırılmış elma ile Apple markası birbiriyle bütünleşik hale gelmiş durumda. Kendisini yani küçük bir simgeyle her yere tanıtma, her yere sokma, herkesin aklında yer etme şansı tanıyor. Teknoloji tarafında firmalar bunu çok yoğun şekilde kullanıyor. Ve ben bence büyük avantaj sağladığı kanaatindeyim. İnsanları bir şey ikna etmeniz lazım. Sizi tercih etmeye ikna etmeniz lazım. Bunun için bazı duygular uyandırmanız lazım. Sadece finansal açıdan hani makul olması değil, size güven duyuyor olması lazım. Yenilikçiliğinizi kabul etmiş olması lazım. Sizi tercih ettiği vakit pişman olmayacağından emin ol. Lazım. Bunu markanızı bu simgelerle özdeşleştirdiğiniz vakit çevreye tanıtma, çevreye yayma, reklamını yapma, daha geniş kitlelere ulaşma imkanı da artıyor. Bu nedenle hani teknoloji dünyasında bunların çok yoğun şekilde kullanıldığını görebiliyoruz. Farklı şekilde hareket edenler de var. Hani herhangi bir simge kullanmadan kendi marka değerini ulaştırmaya çalışanlar da var ama benim şahsi düşüncem, belki ne kadar etkisi olduğunu da bilemiyorum ama hani bu benim sadece kendi algım. Şeyi daha başarılı buluyorum. Daha yalın, daha böyle güçlü bir simgeyle kendini ifade eden markaların daha başarılı olduğu kanaatim. Veya bu algı şöyle de oturmuş olabilir. Hep böyle simgelerle başarı elde etmiş firmaların logolarıyla karşılaştığımız için bu ters bir algı da yaratmış olabilir. Yani onlardan kaynaklanan bir algı da olabilir.
Onlar başarılı olduğu için aslında bu başarılı bir tekniktir gibi de kafamızda canlanıyor olabilir tabii. Tersten yola çık. Ne denirdi? Ters mühendislik mi? Tersten yola çıkarsak tersine mühendislik. Evet. Ben de açıkçası sana bu konuda katılıyorum. Bir de ben şöyle düşünüyorum. Mesela ben farklı diller öğrenmeyi çok seven bir insanım. Şu an yani yetkinlik olarak İngilizce'de böyle bir yetkinliğim var diyebilirim. Ve İtalyanca'da da gündelik düzeyde konuşabilecek kadar öğrendiğimi söyleyebilirim. Ama mesela baktığımız zaman işte daha öncesinden Almanca bir eğitim aldım. Aynı şekilde işte İtalyanca, Latince bir dil. Ama İngilizce mesela hem Latin yani Latin dillerinin kökeni
hem Cermen,
hem de Cermen aynen karışımı bir dil olduğu için şeyi çok rahat bir şekilde görebiliyorum İngilizce'de. Mesela bir sözcük oluyor. O sözcüğün geçmişine giderek aslında nereden yola çıktığını, İtalyanca'da özellikle Latince ile çok ortak sözcükler olduğu için İtalyanca sözcüklerden geri giderek İtalyanca sözcükleri bulup, İngilizce sözcüklerden geri giderek İtalyanca sözcükleri bulup, daha sonrasında onun aslında örnek veriyorum. İşte arabanın, şu an tamamen farazi kafamdan uydurduğum bir örnek, arabanın yoldan yola çıkarak oluşturulmuş bir sözcük olduğunu bulabiliyorum. Aslında Türkçedeki şey gibi birazcık basitleştirirsek, kitap, kitaplık gibi. Ve bence çok aslında insanlık tarihinin, daha doğrusu o milletlerin tarihinin, o dili kullanan milletlerin tarihinin çok önemli bir yansımasını da ortaya koyduğunu düşünüyorum bence. Çünkü bu sadece o millet için de geçerli değil. mesela Türkçe'de bizim kullandığımız bazı sözcükler var ve Osmanlı'nın son döneminde Fransa'dan alınmış. Sözcükle simgeyi bu noktada birazcık birbirine benzetiyorum. Örneğin biz ne diyoruz? Komodin diyoruz değil mi? Evde işte odamızda kullandığımız şeye. İtalyancası mesela comodino. Aynı yerden geliyor ve baktığımız zaman ben buradan şunu görebiliyorum. Osmanlı'nın o döneminde işte yatak odasında kullanılan eşyaya kadar ya da işte evde kullanılan sofaya kadar birçok şeyin Fransa'dan gelmesinden ötürü dil olarak da orada kullanılan sözcüklerden geldiğini çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Tabii bunun tersini de söylemek mümkün. Şimdi aklıma net bir örnek gelmiyor ama Avrupa'da da çok rahat Türkçeden geldiğini net bir şekilde görebileceğimiz, en azından Türkçe bilen insanlar olarak birçok sözcük bulunuyor ve bence bu simgelerin milletler arasındaki iletişimi yaratması, kolaylaştırması anlamından da çok önemli bir şey. Senin dediğin gibi yani ben mesela gidip birisine mesela elma desem ya da işte apple desem tamam şirket olarak apple dediğimde direkt aklına gelir çünkü İngilizce olarak kullanıyorum tabiri ama İngilizce konuştuğum birine apple desem çok bir şey ifade etmeyebilir. Ama o sembolü işte Kamboçya'da da görsek Sri Lanka'da da görsek aynı şey aklımıza geliyor ve bu da kimlik yaratımı noktasında sembollerin aynı şekilde işte kıtasal anlamda Avrupa'nın adının gelişi ya da farklı bir sürü hikaye. Ege Denizi'nin hikayesi var. Onu biliyor musun şeyini?
Onu da okumuştum ama şu an tam şey yapamayacağım ya.
Şöyle ben anlatayım. Şeyde yine Girit'te olması lazım. Bu sefer çok güçlü bir kral var ve yine Zeus'un yaptığı bir şeyden dolayı yanlış hatırlamıyorsam Girit'te Minotor adlı bir boğa insan.
Ha, evet evet onu hatırlıyorum evet. Orada cezalandırmak için oraya labirent atıyor insanlar evet.
Girit'te bu Minotor'u labirente tıkıyorlar ve ona belli başlı yanlış hatırlamıyorsam 7 erkek 7 kadın sürekli şey veriyorlar. Kurban veriyorlar hani kimseye saldırmasın labirentin içerisinde kalsın diye. Ve bu kurbanları da o dönem Girit Atina'yı savaşta yendiği için Atina'dan alıyorlar. Atina kralı bir artık işte çocuğu oluyor. Sürekli senelerden senelere kurban gönderiyorlar. En son Theseus, Atina kralının oğlu büyüyor ve diyor ki niye Girit'e kurban veriyoruz? Ben kurban vermek istemiyorum. Bu sefer ben gideceğim ve Minotor'u öldüreceğim. Artık kurban vermemize gerek kalmayacak. Hem Giritliler de kurtulmuş olacak. Kral tabii ki şey diyor yani karşı çıkıyor gitme falan ama çok ısrar edince o zaman diyor tamam en azından diyor o bir tırnak içerisinde köle gemisi olduğu için siyah bayrakla gidiyor tabii. En azından diyor dönerken beyaz bayrak aç da ben senin hayatta olduğunu, Minotor'u öldürdüğünü anlayabileyim. Hani gemi direkt normal bir şekilde dönerse ben o kadar dayanamam buraya gelene kadar. Tamam diyor gidiyorlar. Orada Theseus Girit kralının kızına aşık oluyor ve kız Theseus'a bir iplik veriyor labirentin içerisinde kaybolmasın diye. İpliği labirentin başına bağlıyor. Gidiyor Minotor'u öldürüyor. Boğanın başını alıp krala veriyor ve geri dönme safhası. Kızı da alıyor geri dönecek Atina'ya. Hem bir evlilik mutluluğu hem de o Minotor'u öldürmenin coşkusuyla yelkenleri değiştirmeyi unutuyor. Tabii ki babası da kayalıkların tepesinde bekliyor gemilerin dönüşünü ve bakıyor ki gemilerde kara yelken var ve diyor ki olamaz oğlum ölmüş Minotor oğlumu öldürmüş geri gelenler beyaz yelken açmadı. Ve kendini o kayalıklardan denize bırakıyor. Kralın adı tahmin et ne? Ege. Denizin adı da Ege Denizi olarak mitolojik yine bir hikayeden adlandırılmış oluyor. Böyle sadece mitoloji de değil aslında baktığımız zaman. Bence gündelik hayatta semboller bizim şahsi hayatlarımızı da çok etkiliyor. Senin böyle çok etkilendiğin, aklına gelen işte şu sembol bence çok kuvvetli diyebileceğimiz. Tabii ki boğadan başka. Aklına gelen semboller var mı? Ne diyebilirsin?
Ya baktığınız vakit hani hayatın her alanında bu. Mesela dini semboller, hilal, hac. Bunların büyük bir tarihsel arka planı var. Ve insanlarda hani farklı duygular uyandırabiliyor bunları gördüğü vakit. Benim açımdan mesela herhangi bir şekilde bir dini sembolle karşılaştığım vakit bunun çağrışımları insana bir saygı duyma gereği hissettiriyor. Bu ister istemez oluyor. Çünkü çocukluğumuzdan beri hani bunun içerisinde böyle bir kültür içerisinde yaşadık. Ve bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Bunu gördüğümüz vakitte ona göre bir tavır takınma ihtiyacı hissediyoruz. Ben şeyi çok seviyorum. Cesur Yeni Dünya yazarı Aldous Huxley'nin bir kitabı var, Algı Kapıları diye. Burada insan algısının nasıl oluştuğu ve nasıl yönlendirdiğine ilişkin güzel açıklamalar var. O kitapta insanların beyninin sahip olduğu bir süzgeç mekanizması aracılığıyla evrim boyunca hayatta kalmasını sağladığını, yani bunun yenilikçi değil aslında bir süzgeç olduğunu beynin. Bu süzgeç sayesinde çevremizden gelen çok fazla ikaz veya herhangi bildirimi bir bölümünü sadece işimize yarayacak, hayatta kalmamıza fayda sağlayacak olanları içeri aldığını, düşünce yapımız içerisine kattığını, geri kalan görmezden geldiğini, böylelikle hani odaklanacağımız konuların da belirlediğini bu süzgeçin. Daha dediğimiz kişilerde bu süzgecin deliklerinin biraz daha çok çok çok minik olsa bile biraz daha geniş olduğunu, bu sayede algıladıkları mesajlar, çevreye ait mesajlar daha geniş olduğu için daha geniş bir bakış açısına, daha fazla değerlendirebilecek dataya sahip olduklarını ve farkın bunu yarattığını, çok büyük müzisyenler, atıyorum ressamlar, dahiler hep bu kategori içerisinde yer alıyor. Ben de hani bu simgelerin oluşturmuş olduğu algıların insanı yönlendirme açısından çok kritik olduğu kanaatindeyim. Yine dinden bahsedeceğim ama mesela baktığınız vakit bir papazın elinde bir tüstüyü sallayarak dolaşması, üzerine girdiği kıyafetin rengi, çevresinde şarkı söyleyen çocuklar, bunların oluşturduğu ortam, oradaki insanların papazın ağzından çıkanlara saygı duymasını, kabul etmesini sağlıyor. Halbuki bunlar olmadan yapacağı bir konuşma eminim ki o kadar etkili olmayacaktır. Bu bizler belki iş dünyasında, teknoloji dünyasında faaliyet yürüten, hani bir kariyer yolunda ilerlemeye çalışan insanlar açısından yol gösterici olmalı. Kendi çalışmalarımızda simgeleri nasıl kullanacağımızı, simgelerin bizim üzerimizdeki etkileri neler olabileceğini bilerek belki düşünce yapımızı, davranış şekillerimizi biraz değerlendirmemiz gerekebilir. Ben bundan etkilendiğim için mi bu şekilde hareket ediyorum gerçekten, yoksa bu iyi de ben bunu gördüğüm için mi bunu yapıyorum, veya kendimiz bir oluşum içerisindeysek, bizim Handatabus tarafında yaptığımız gibi güçlü bir simge kendimize benimseyip karşı tarafa sunmak istediğimiz mesajı bu simge içerisine yoğurarak iletmenin yollarını deneyebiliriz. Bu benim açımdan, hani ben kendi şahsi düşünüyorum, yine benim açımdan kolaylaştırıcı bir etkisi var. Kendi mesajlarımı güçlü simgelerle karşı tarafa aktarmak açısından.
Datadan bahsediyoruz. Burada benim aklıma direkt şöyle bir şey geldi. Bu daha öncesinden de benim sıklıkla düşündüğüm bir şey aslında. İnsanlardan bahsettin, işte Huxley'in algılara ilişkin söylediklerinden bahsettin. Bir çeşit aslında hem datalarla da birleştirecek olursak, insanları belli bir noktada makine öğrenmesi, machine learning gibi bir sürece dahil olduğunu, işte çocukken tırnak içerisinde tabula rasa, boş bir levha şeklinde dünyada var olup daha sonrasında yapa yapa ya da işte ders ala ala bunları öğrenerek farklı algılar geliştirdiğini ve bir robot gibi aslında baktığımız zaman, ama çok daha kapsamlı ve çok daha fazla değişkene sahip bir denklem gibi değerlendirerek kendini geliştirdiğini ve sembollerin de aynı şekilde, ben mesela trafik ışıkları derken şu aklıma geldi, renkler çok önemli. Bunların insanın karakterini şekillendirmesi noktasında çok önemli bir etkiye sahip olduğunu düşünüyorum. Yani bir çeşit robot gibi. Renkler konusuna tekrar şey yapacağım, geleceğim. Benim çok dikkatimi çeken bir şey çünkü. Biz de mesela tasarımlar yapıyoruz şimdi sanat, felsefe ve bilim oluşumumuz için. İster istemez insanın aklına şey geliyor. Mavi, bilimin rengi. İşte yeşil deyince mesela felsefenin rengi. İşte kırmızı, sanatın rengi. Örnek olarak bunları söylüyorum. Tabii ki farklı düşünceler de olabilir. İşte siyah ve altın sarısının kullanılması çok daha ciddi ve böyle nasıl denir, güçlü bir duruş sergilerken, farklı renklerin kullanımı biraz daha samimi, biraz daha resmi gibi böyle etkiler yaratabiliyor. Databools'ta da siz turuncu ve mavinin, yani turkuaz ve turuncunun uyumunu kullandınız. Karşı kontrast olarak, anladım.
Evet.
Bu tarz mesela senin dikkatini çeken renkler ya da kullanılmasını daha tercih ettiğin renkler var mıdır? Mesela eski Türk mitolojisinden bahsettik. Aslında bizim şu anda bulunduğumuz coğrafyada da etrafımızdaki denizlere verdiğimiz isimler eski Türk mitolojisinden geliyor. Mesela Karadeniz, Akdeniz, Kızıldeniz ve Hazar'a da Gökdeniz denir. Yani onun eski adı öyledir. Kızıldeniz denmesinin sebebi mesela güney yönünün Türklerde, eski Türklerde kızıl ile, kırmızı rengiyle, kızıl rengiyle eşleştirilmesi. İşte kuzey yönünün kara rengiyle eşleştirilmesi.
Akdeniz niye ak?
İşte batı yönünün ak rengiyle, doğu yönünün de gök rengiyle eşleştirilmesinden kaynaklanıyor. O da şöyle, mesela aslında bunu sözcükler olarak da gündelik kullanımımızda da görebiliyoruz. Mesela sana gelip şöyle desem, Gökhan sana çok siyah bir haberim var desem, hiçbir şey ifade etmezken sana çok kara bir haberim var dediğimde sen durumu vahametini anlayabiliyorsun.
Evet.
Ya da gökyüzü bugün kırmızıya boyanmış dediğimde çok bir şey ifade etmezken gökyüzü bugün kızıla boyanmış dediğimde böyle dolu dolu bir imge canlanıyor kafamda.
Evet.
Renklerin bu anlamda çok büyük bir önemi var. Sence mesela yani renkler konusunda böyle özellikle tercih ettiğin ya da farklı etkiler yaratabileceğini düşündüğün bir şey var mıdır? Nasıl bir düşünce?
Renkleri kullanırım mesaj vermek için. Eğer şey istersem, hani karşı tarafa yönelik samimi ve güçlü bir ifeyi kullanmak istersem, yani yetkinliklerimin kabul görmesini istiyorsam mavi rengi ben çok beğenirim, açık mavi. Onu kullanmayı tercih ederim. Siyah rengi kullandığınız vakit biraz karşı tarafa hani şey bir hava veriyorsun. Ben bu konu uzmanıyım, bu konuda dediklerim olur ve ben hani bu konuda netim havası verdiğini ben düşünüyorum. Bazen o siyah rengi de kullanmayı tercih ederim. Kırmızıyı pek kullanmam. Kırmızının farklı bir şeyi var çünkü. Biraz canlı, enerjik ama fazla mı diyeyim enerjisi yani yüksek. İnsan algısında da biraz kırmızı hani kanla özdeşleştirildiği için kendi sektörümüz açısından çok da uygun olduğu kanaatinde değilim kendi görüşüm olarak. Yeşil renk ama açık yeşil renk. Yine insanı rahatlatıcı bir havası olduğu kanaatindeyim. Daha huzur veren böyle bir algı yarattığı kanaatinde bazen onu da kullanmayı tercih ettim oluyor. Onun harici kendim beyaz renk yine samimi, rahatlık, dürüstlük algısı uyandırıyor benim nezdimde. Bu çok sıklıkla bunu kullanıyorum. Sarı renkin farklı etkisi var. Özellikle siyahla falan birleşince güzel bir duruş oluşturuyor. Evet. Onu bazen kullanmaya çalışıyorum. Mesela şu an LinkedIn profilimde sarı part tonlarıyla bir de turkuaz rengi var kendi arkamda. Onu kendim yaptım. Buradaki renklerin gücüne inandığım için bunu da gerçekleştirdim. Aslında Databools'a bir vurgu vardı zaten rengin içerisinde. Ben insanlar hani bu konularda renk seçimi konusunda dikkat etmeleri kanaatindeyim. Giydiğiniz takım elbisenin renginden, içerisindeki gömleğin, kravatın renginden hepsinin verdiği bir mesaj var. Yani siz belki o mesajı vermek için yapmadınız ama karşı tarafın algıladığı bir mesaj var. Arka planda anlıyor. Belki ön korteks mi deniyor beynin ön tarafı? Değil, arkında çalışan ve bizim de çok da farkında olmanız büyük bir makine var. O aslında birçok faaliyetimizi yönlendiriyor. Kararımızı yönlendiriyor. Bir anda aklımıza gelen çoğu şey aslında oradan geliyor. Ve insanlar o renkler, o kombinin verdiği mesajı arkada değerlendirip Başar bana ne mesaj veriyor? Bu olabilir mi? Soruları kafada oluşuyor. Dolayısıyla eğer birilerini bir konuda ikna etmek veya rahatlatmak istiyorsanız siz de bu renkler konusuna biraz dikkat edin derim.
Kesinlikle katılıyorum. Zaten şöyle bir şey de var. Bir insan hakkındaki görüşlerimizin tırnak içerisinde ön yargımızın kırılması için ya da bir ön yargı oluşması için sanırım ilk 5 saniye, o kişiyi gördüğümüz ilk 5 saniye çok önemli bir etki yaratıyor. Çünkü yani şöyle düşünsene, ben seninle buluşmaya geliyorum ve pijamayla geliyorum böyle. O zaman şey dersin, tamam beni çok ciddiye almıyor belli ki.
Evet.
Ya da çok böyle tırnak içinde casual bir ortam var. Böyle birlikte işte pub'a falan gidiyoruz. Ben oraya takım elbise papyon giyip gelmişim. Şey dersin ya, ne yapıyor abi bu? Hani durumun farkında değil. Geldiği yerin...
Başlar çok yoğun çalıştırıyorlar çocuğu diyorum.
Öyle de olabilir. Çıkartmaya fırsat bulamamış üstündeki elbiseyi diyebilirsin. Evet, bence de bu anlamda çok önemli. Hem renkler hem de simgeler. Hem karşımızdaki insanı hem bir elimize aldığımız konunun geçmişini anlamamız açısından. Hem de yani toplumsal anlamda da daha önce verdiğim örneklerde işte toplumların iletişimleri ya da işte antropolojik ya da tarihi bir geçmişine yol açacak şekilde bizi bir yolculuğa çıkartabiliyor sözcükleri.
Başar, ben burada bir şey demek istiyorum. Mesela medya tarafında yazılar oluşturuyoruz. Bize yazarlardan çeşitli yazılar iletiliyor. Burada kullandıkları resimler, fotoğraflar var mesela. Onların seçimi bile çok kritik. Yazının okunmasını etkiliyor veya yazının bir görmesini etkiliyor. Yani belki harika bir yazı yazmışsınızdır ama düz metin halinde. Eğer yaratmış olma tek gayenizde tamam. Ama bunun okunmasını, etkileşim sağlamasını, farklı yorumlar yapılarak belki daha ileri taşımak istiyorsanız burada bilgiyi aktarmaktan, bilgiyi aktarırken yazıdan daha fazlasına ihtiyaç var. Kullanacağınız fotoğraflama, bunun bir hikayeyi destekliyor olması lazım. Renkleriyle, fotoğrafın içerisinde yansıdığı anla beraber destekliyor olması lazım. Diğer türlü biraz şeyde kalıyor, sönük kalıyor açıkçası.
Biz... Şey gibi oluyor, sanki o kişinin defterine yazdığı bir şeyi biz okuyormuşuz gibi.
Evet, evet. Ben mesela yazılarımda da buna çok dikkat ediyorum. Bir fotoğraflamada da bir hikaye, resimler, fotoğraflar, imgelerin kullanıldığı bir hikaye olarak akışı sağlama çalışıyorum. Bir önceki yazımda mesela siber güvenlik riskleri ve bunlara yönelik kontroller. Aslında risk yönetim mantığında riskleri yönetebilmek için kontroller kullanırız. Karşılıklı bunlar çarpışırlar. Bunu ifade edebilmek için Amerikan futbolunu ben kullandım. Kırmızı ve beyaz takım fotoğraflamalarda. Bu böyle akış içerisinde görüyorsunuz. Hani eğer bir siber saldırgan geldiği vakit onun karşısında yine etkin bir kontrolün tasarlanmış olması gerekiyor. Bir kontrolü açtığı vakit diğer bir kontrolün buradaki siber saldırıyı minimize etmesi veya belli bir yere yönlendirebilmesi lazım. Bunlar Amerikan futbolu oyunu içerisinde zaten var bu şekilde. Bunu kullandım. Bir başkasında riskleri anlatırken Formula 1'den yararlandım. Orada Formula 1 yarışçıların hazırlık süresi, karşı karşıya olur riskleri de hani okuyucu bunlara baktığı vakit benim hikayemde yer alan öğeleri o fotoğraflarda görebiliyor. En son daha dün yazdığım bir yazıda ise kritik verilerin tespiti üzerine bir çalışma yaptım. Burada da kütüphane ve kitaplar. Çok fazla kitap var ama biz bu kitaplar içerisindeki bilgilerin tamamını önemsemeyebiliriz kendi açımızda. Hani belki odaklandığımız konunun arka planı oluşturuyorlar ama bazı noktalar kritik olur. Çizeriz değil mi? Çizeriz not alırız. Ben hani oradaki imajdan yararlandım. Kitaplar, kütüphanelerden bu akış içerisinde bunu belirttim. Ben bunu kullanıyorum. Buna inanıyorum. Renklere, simgelere, sesin kullanım şekline veya kelimeler çok çok çok etkili, insanları etkileyebilmek için.
İtalyanca'da şöyle bir şey var, sözünü birazcık kesmiş gibi oldum. İtalyanca'da şöyle bir şey var, aynı şekilde yazılıyor sözcük. Örnek veriyorum, papa, sonundaki a'nın üzerine bir çizgi konuluyor ve bu çizgi senin bahsettiğin kişinin senin baban mı olduğunu yoksa o bütün hepimizin bildiği Roma'da oturan papa mı olduğunu ayırmını yapmanı sağlıyor ve vurgularken de okurken de ona göre vurgulama yapıyorsun. Papa dersen baba oluyor. Papa dersen mesela o işte Roma'daki o dini otoritenin hepsinin başındaki kişi oluyor. Ve aslında ne kadar ufak bir fark bir etki yaratırken çok büyük bir etki yaratıyor. Aynı şekilde mesela Giovanni dediğin zaman gençler anlamına geliyor. Giovanni dediğin zaman bir şahsi isim oluyor. Bu özellikle İtalyanca'da çok yoğun, Latince'de de aynı şekilde çok yoğun bir şekilde bu sesin kullanımı farklılıklar yaratabiliyor. Bence Türkçe'de de buna benzer ama anlam farklı olmasa da duygumuzu yansıtmak açısından işte ben sana güveniyor muyum yoksa sana karşı kendimi tedirgin mi hissediyorum? Bunu çok rahat bir şekilde vurgulamayla yansıtabiliyoruz diye düşünüyorum. Gökhan, çok teşekkür ederim. Çok da uzatmadan, dinleyicileri de çok sıkmadan. Belki de bulaşıkları da bitmiştir. Böylelikle şey yapmayalım, daha da devam ettirmeyelim. Seninle tekrar farklı konularda konuşmak isterim. Tekrar farklı bölümlerde konuk olarak seni ağırlamayı çok isterim. Aynı şekilde Databus'tan ve diğer senin ilgili olduğun alanlardan arkadaşları konuk almayı çok isterim.
Evet, böyle bir isteğimiz var. Umarım beraber bu seriyi devam ettiririz. Güzel konularla, güzel konuklarla. Databus'tan bir uzmanımızla, farklı bir konuyla sanat, bilim ve felsefede senin konuğun olmak isteriz. Çünkü konuşacak çok konu var. Özellikle teknolojiyle sanat, bilim ve felsefe konularının bir araya gelmesi bence çok dinlemek açısından, dinleyici açısından da hoş şeyler yaratabilir, fırsatlar yaratabilir. Ben teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim Gökhan. Zaten sen de son yazılarında özellikle hem de Databus'taki diğer birkaç yazıda da gördüm. Anladığım kadarıyla teknolojiyi biraz daha böyle sanatla, felsefeyle yoğurarak tekrardan bir kavramsal ortaya çıkarmaya gidiyorsunuz gibi gördüm.
Evet.
Çok
evet.
Hibrit çalışmalarını çok destekliyorum, her seferinde de belirtiyorum. Ellerine sağlık. Konuğum olduğun için çok teşekkür ederim. Umarım daha sonraki bölümlerde tekrar görüşürüz.
Görüşeceğiz Başar. Çok teşekkür ederim.
Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz.